kitabın adı Bu Denbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 20. ayrım. Koyu kırmızı kadife kurdelalar bağladığı açık sarı gür saçları alnına dökülmüştü. Dış görünüşü yaşının epeyce ilerlediğini belli ediyorsa da, öne doğru çıkık üst dudağındaki o çocuksu, masum ve büyüleyici ifade hiç değişmemişti. Gri mavi gözlerini örten göz kapakları, yüzünü yıkadığı soğuk sudan dolayı biraz kızarmıştı. Kadife sabahlığının kollarının sardığı beyaz, kısa, bütün bu Denbrooklar gibi ince ve biçimli elleri, anlaşılamayan bir nedenle bıçağı, kaşığı ve bardağı biraz tuhaf ve aceleci tutuyordu. Açık mavi yün örgüsü ceketiyle ve kıvır kıvır açık kumral saçlarıyla bir çocuk sandalyesinde annesinin yanı başında oturan Erika çok tatlı ve tombul bir çocuktu. Elleriyle sıkı sıkı tuttuğu kocaman bir fincanın içine başını iyice sokmuş, sütünü içiyor ve arada bir de "oh" diyordu. Bayan Grünlich biraz sonra çıngırağı çaldı ve hizmetçi kız Tinka çocuğu üst kattaki oyun odasına götürmek için koridordan içeri girdi. "Tony, yarım saat kadar dışarıda gezdir Tinka," dedi. "Ama daha fazla olmasın, kalın ceketini de giydir, anladın mı?" "Sis var." Artık kocasıyla baş başaydı. Tony bir süre sessiz kaldıktan sonra yarım kalmış bir konuşmayı sürdürmek isteyerek şöyle dedi. "Kendini gülünç duruma düşürüyorsun Grünlich. Karşı nedenlerin var mı? Söyle, karşı nedenlerin var mı gerçekten? Çocukla her zaman ben ilgilenecek değilim." "Anthony, sende çocuk sevgisi yok." "Çocuk sevgisi, demek öyle. Çocuk sevmiyormuşum ben. Kim demiş bunu?" "Benim hiç boş zamanım yok. Ev işleri bütün günümü alıyor. Kafamda bir sürü işle yataktan uyanıyorum ve yatağa giderken de yapılması gereken daha bir sürü iş oluyor kafamda." "İki hizmetçi kız var evde. Senin yaşında genç bir kadın." "İki hizmetçi kız varmış. Evet, doğru. Tinka bütün gün çamaşır yıkıyor, temizlik yapıyor ve bize hizmet ediyor. Aşçı kız ise aynı şekilde işten bunalmış durumda. Pizzolasız sabah kahvaltısı yapmıyorsun. Düşünsene bir Grünlich. Erika için bir dadı, bir çocuk bakıcısı gerekli. Ona daha şimdiden bir çocuk bakıcısı tutmaya bütçemiz uygun değil." "Bütçemiz uygun değil de ne demek? Tanrım, gülünç oluyorsun, dilenecek durumdayız, öyle mi? En gerekli ihtiyaçlarımızdan da mı vazgeçmemiz gerekiyor? Yanılmıyorsam sana 80 bin mark drahoma getirmiştim." "Ah, bıktım senin bu 80 bin markından." "Tabii, işine gelmediği için küçümsüyorsun getirdiğim drahomayı." "Öyle ya, sen bu para için evlenmedin benimle. Sevdiğin için evlendin." "Güzel, çok güzel. Beni hala seviyorsun, öyle mi? Ama benim en haklı isteklerimi bile karşılamak istemiyorsun. Çocuğun bakıcıya ihtiyacı olmadığını söylüyorsun. Günlük ekmek kadar ihtiyaç duyduğumuz kupa arabanın lafı bile yok. Ekonomik durumumuz dost ziyaretlerine gitmek için bir araba almaya uygun değilse o zaman neden kent dışında oturuyoruz? Benim şehre inmemden neden hoşlanmıyorsun? Bütün gün evde oturup hiç kimsenin yüzünü görmeyeyim de sıkıntıdan patlayayım mı? Bunu mu istiyorsun? Çekilmez adamın biri oldun." Bay Grünlich bardağına kırmızı şarap koydu, kristal kapağı kaldırdı ve peynire uzandı. Ama Tony'ye hiç yanıt vermedi. "Tony, beni hiç mi sevmiyorsun artık?" diye tekrarladı. Susuşunun bizim doğa manzaralı tablolar odasındaki o günkü halini anımsattığını söylemeden edemeyeceğim. O gün davranışların çok farklıydı. Evlendiğimiz ilk günden beri yalnızca akşamları birlikte oturuyoruz. O zaman da gazete okuyorsun yalnızca. Önceleri hiç olmazsa isteklerime saygı gösteriyordun. Ama uzun süreden beri artık bunu da yapmıyorsun. Beni ihmal ediyorsun. Ya sen? Sen de beni iflasa sürüklüyorsun. Ben mi? Ben mi seni iflasa sürüklüyorum? Evet, tembelliğinle, hizmetçiye ve lükse düşkünlüğünle. Hadi canım sen de. Aldığım iyi eğitimden dolayı beni suçlama. Ben babamın evinde elimi sıcak sudan soğuk suya sürme gereği duymazdım. Şimdi ise güç de olsa ev işlerine alışmak zorunda kaldım. Ama en basit yardımı bile benden esirgemeni kabul edemiyorum. Babam varlıklı bir adam. Günün birinde benim hizmetçi sıkıntısı çekeceğimi aklına bile getirmezdi herhalde. Öyleyse biraz daha bekle de onun zenginliğinden payımıza düşenle üçüncü bir hizmetçi tutalım. Babamın ölümünü mü bekliyorsun? Varlıklı bir ailenin kızı olduğumu ve sana eli boş gelmediğimi bir kez daha söylemek isterim. Bay Grünlich ağzındaki lokmayı çiğnerken gülümsüyordu. Düşünceli, üzgün ve suskun bir gülümseyişti bu. Tony öfkesinden çıldırmak üzereydi. "Grünlich," dedi sakin bir şekilde. "Bakıyorum gülümsüyorsun. Ekonomik durumumuzdan söz ediyorsun. Yoksa yanılıyor muyum ben? Ekonomik durumumuz iyi değil mi gerçekten? İşlerin kötü mü gitti? Yoksa sen... Tam bu anda kapı çaldı, koridor kapısına birkaç kez güm güm vuruldu ve biraz sonra Bay Kesselmeyer içeri girdi. Kısım 6. Bay Kesselmeyer aile dostu olarak önceden haber vermeden gelmişti. Paltosuz ve şapkasız kapıda dikilmiş bekliyordu. Dış görünüşü Tony'nin annesine yazdığı mektupta anlattıklarına çok uygundu. Ufak tefek biriydi, ne şişmandı ne de zayıf. Siyah ve yer yer aşınmaya başlamış bir ceket, dar ve kısa bir pantolon ve üstünde 2 ya da 3 gözlük kordonuna bağlı uzun ve ince bir saat zincirinin sallanıp durduğu beyaz bir yelek giymişti. Yanaklarını örten, çene ve dudaklarını açıkta bırakan, kısacık kesilmiş beyaz sakalı, kırmızı yüzüne hiç yakışmıyordu. Küçük ağzı komik bir şekilde sürekli oynuyordu. Yalnızca alt çenesinde 2 dişi vardı. Bay Kesselmeyer ellerini pantolonunun ceplerine sokmuş, kararsız, dalgın ve düşünceli dururken, koni biçimindeki sarı 2 dişiyle üst dudağını ısırıyordu. Başında birkaç tel bakır saçı, en küçük bir esinti olmadığı halde yine de hafifçe uçuşuyordu. Sonunda ellerini cebinden çıkardı, öne doğru eğildi. Alt dudağını aşağıya sarkıttı ve daha sonra göğsünün üstünde birbirine geçmiş saat kordonlarından birini uğraşa uğraşa çıkardı ve gözlüğünü burnunun üstüne oturtup sevimsiz sevimsiz sırıtarak Grünlich çiftini yeniden süzdükten sonra "Aha!" dedi. Sıkça kullandığı bu söylemi çok değişik ve kendine özgü bir biçimde söylemeye çalıştığı hemen fark ediliyordu. Ayrıca bunu söylerken başını geriye atıyor, burnunu kırıştırıyor, ağzını genişçe açıyor ve kollarını açıp havada sallayarak bir Çin çalgısının çıkardığı ezgi sesini anımsatan uzun, genizden ve mekanik bir sesle söylüyordu. Bazen daha değişik tonda söylemesi bir yana kesik kesik, çok doğal ve yumuşak bir biçimde neredeyse hiç anlaşılmayan ve genizden gelen bir ağ sesiyle söylüyordu. Bu da ona daha komik bir görüntü veriyordu. Bugün başını sertçe ve neşeyle sallayarak aha demesi, keyfinin pek yerinde olduğunu gösterir gibiydi. Ama onun görünüşüne aldanmamak gerekirdi. Çünkü bankacı Kesselmeyer, canı ne kadar çok sıkılırsa sıkılsın, neşeli davranmaktan hiç geri kalmazdı. Binlerce defa aha sözcüğünü söyleyip, kelebek gözlüğünü burnunun üstüne oturtup, sonra tekrar indirip kollarını havada sallayıp gevezelik ederek sergilediği aşırı maskaralıktan ne yapacağını bilemese de, içindeki kötülüğün onu yiyip bitirdiğine kuşku yoktu. Bay Grünlich onun yüzüne gözlerini kırpıştırarak ve gizleyemediği bir kuşkuyla bakıyordu. "Sabahın bu saatinde mi?" diye sordu. Bay Kesselmeyer "Evet öyle" diye yanıt verdi ve küçük kırmızı ve kırış kırış ellerinden birini "Biraz sabırlı ol, size bir sürprizim var" demek ister gibi havada salladı. "Sizinle görüşmem lazım. Sizinle hemen görüşmem lazım sevgili dostum." Çok tuhaf konuşuyordu. Sözcükleri önce ağzında dolaştırıyor ve daha sonra küçük ve dişsiz ağzından bütün gücüyle dışarıya çıkarıyordu. R harfini ağzının içinde öyle bir yuvarlayışı vardı ki damağının yağlanmış olduğunu sanırdı insan. Bay Grünlich gözlerini giderek daha da artan bir kuşkuyla kırpıştırıyordu. "Tony, içeri buyurun Bay Kesselmeyer," dedi. "Şuraya oturun lütfen. Gelmekte çok iyi ettiniz. Söyleyeceklerimi dinleyin, hakemlik yapacaksınız. Az önce Grünlich'le tartıştım. Söyleyin bakalım. 3 yaşında bir çocuğa bakıcı gerekli mi, gerekli değil mi? Söyleyin lütfen." Ama Bay Kesselmeyer onu hiç dinlemiyor gibiydi. Gösterilen yere oturmuştu. Küçücük ağzını olabildiğince açıp burnunu kırıştırırken işaret parmağıyla da sinir bozucu bir şekilde kısacık kesilmiş sakalını kaşıyordu. Ve bir yandan da gözlüğünün üstünden bakarak ve neşeli bir yüzle eşsiz kahvaltı masasını, gümüşten ekmek sepetini ve kırmızı şarap şişesinin üstündeki etiketi süzüyordu. "Tony, Grünlich benim kendisini iflasa sürüklediğimi iddia ediyor," diye devam etti. Kesselmeyer Tony'ye bir göz attı ve daha sonra bakışlarını Grünlich'e yöneltti. Sonunda utanç verici bir kahkaha attı. "Demek siz onu iflasa sürüklüyorsunuz," diye haykırdı. "Siz, iflasa, onu, siz onu iflasa sürüklüyorsunuz demek. Tanrım, bunu hiç düşünmemiştim. Çok eğlenceli doğrusu. Çok eğlenceli, gerçekten çok eğlenceli." Daha sonra değişik değişik söylediği bir sürü aha sözcüğünü birbiri arkasına sıraladı. Bay Grünlich oturduğu sandalyenin üstünde sinirli sinirli bir ileri bir geri sarlanıyordu. Uzun işaret parmağını yakasıyla boynu arasında dolaştırıyor ve elleriyle altın sarısı favorilerini karıştırıyordu. "Kesselmeyer," dedi Grünlich. "Kendinize gelin lütfen. Aklınızı mı kaçırdınız? Bırakınız şu gülmeyi. Şarap ister misiniz? Ya da bir pro? Neye gülüyorsunuz öyle?" "Neye mi gülüyorum?" "Evet, bir bardak şarap verin bana. Bir de pro verin." "Neye mi gülüyorum? Sayın eşiniz sizi iflasa sürüklüyor, öyle mi?" Bay Grünlich öfkeyle, "Lükse aşırı düşkün bir huyu var," dedi. Tony bunu hiç inkar etmedi. Sakin sakin arkasına yaslandı. Ellerini kucağına sabahlığının kadife kurdelelerinin üzerine bıraktı. Ve üst dudağını kaldırarak biraz pervasız bir şekilde şöyle dedi. "Evet, böyle bir huyum var benim. Gizleyecek değilim. Ne yapayım? Anneme çekmişim. Krogerler lükse düşkün insanlardır." Aynı rahatlıkla hoppa biri olduğunu, birden parlayıveren ve öç almaya düşkün yaratılışta biri olduğunu da söyleyebilirdi. Tony'nin beynine yerleşen yüksek bir aileye mensup olma anlayışı, onu özgür düşünme ve davranış biçimini kendi iradesiyle belirleme gibi kavramlarından uzaklaştırıyor ve kendi aile özelliklerini kaderci bir rahatlıkla ortaya koyarak benimsemesini sağlıyordu. Hem de hiçbir ayrım yapmadan ve düzeltmeye çalışmadan. Kendisi farkında olmasa da insan her özelliğinin ne değişik özellik olursa olsun ailesinden kalan bir miras, bir aile geleneği olduğunu ve bu yüzden de her durumda saygı gösterilmesi gereken onurlu bir şey olduğu düşüncesindeydi. Bay Grünlich kahvaltısını bitirmişti. İçilen iki puronun hoş kokusu sobanın sıcaklığıyla karışmıştı. Ev sahibi, "Rahatladınız mı Kesselmeyer?" diye sordu. "Bir puro daha alın. Size bir bardak daha kırmızı şarap vereyim." "Demek benimle konuşmak istiyorsunuz." "Hemen mi? Çok mu önemli? Burası sizin için sıcak mı? Daha sonra şehre birlikte gideriz. Sigara odamız biraz daha serindir." Ama Grünlich'in bütün bu çabalarına karşın Bay Kesselmeyer, "Bundan hiç yararı yok sevgili dostum," demek ister gibi elini havaya kaldırarak salladı. Sonunda yemek masasından kalktılar. Tony hizmetçi kızın sofrayı toplamasına bakmak için içeride kalırken Bay Grünlich iş arkadaşını hercai menekşeli odadan geçirdi. Parmaklarıyla sol favorisinin ucuyla oynarken başını öne eğmiş düşünceli düşünceli yürüyordu. Bay Kesselmeyer kollarını kürek çeker gibi sallayarak onun arkasından sigara odasına girdi. 10 dakika geçti, Tony bir an için salona girdi, renkli bir tüy süpürge ile pırıl pırıl parlayan ceviz kaplamalı masanın ve cilalı ayaklarının tozunu aldı. Ve yemek odasından geçerek oturma odasına yürüdü. Sakin, kendisinden emin ve onurlu bir yürüyüşü vardı. Görünüşe bakılırsa Mademoiselle Budenbrock, Madame Grünlich olarak da kendisine duyduğu güvenden hiçbir şey kaybetmemişti. Dimdik yürüyordu. Çenesini göğsüne dayayıp her şeye tepeden bakan bir hali vardı. Bir eliyle pırıl pırıl parlayan zarif bir anahtar sepetini tutmuş, öteki elini de koyu kırmızı sabahlığının yan cebine sokarak ciddi bir yüz ifadesiyle sabahlığının uzun ve yumuşak kıvrımlarıyla oynarken yüzündeki masum ifade onun onurlu ve her şeye tepeden bakan ruh halinin son derece çocuksu, kimseye bir zararı olmayan sevimli bir şey olduğunu gösteriyordu. Tony hercai menekşeli odadaki saksı bitkilerinin funda toprağını solamak için pirinçten bir bahçe kovasıyla hareket halindeydi. Evin asil görünmesine büyük katkı sağlayan palmiyelerini çok seviyordu. Palmiyelerden birinin kalın ve yuvarlak gövdesinden çıkan körpe bir filizi şefkatle okşadı. Görkemli bir yelpaze gibi açılan yapraklarını yeniden inceledi ve gözüne ilişen sarı uçları makasla kesti. Birden sigara odasına kulak kabarttı. Dakikalardan beri heyecanla devam eden görüşme öyle yüksek sesle yapılmaya başlamıştı ki, kalın kapılar ve kadife perdelere rağmen içeride konuşulan her şey net bir şekilde duyuluyordu. Grünlich'in "Bağırmayın öyle, biraz sakin olun, ne olur?" dediği duyuldu. Aşırı heyecana hiç gelmeyen yumuşak sesi çatallaşmaya başlamıştı. Son derece kibar bir yüz ifadesiyle, "Bir pro daha buyurmaz mısınız?" diye ekledi umutsuzca. Bankacı, "Tabii, büyük bir memnuniyetle, teşekkür ederim," diye yanıt verdi ve arkasından bir sessizlik oldu. Bay Kesselmeyer herhalde prosunu yakıyordu. Sonra şöyle dedi, "Kısacası istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Evet ya da hayır." "Kesselmeyer, lütfen vadeyi uzatın." "Aha, vadeyi uzatmak mı? Hayır. Hayır sevgili dostum, bunu yapamam. Bu söz konusu bile olamaz." "Neden? Neden süreyi uzatmıyorsunuz? Tanrı aşkına biraz anlayışlı olun, bu kadar beklediniz ya." "Artık bir gün bile bekleyemem dostum. Peki, 8 gün daha olsun ama ondan sonra bir saat bile uzatmam. Bir başkası güven duyuyor mu o bay? Adını söylemeyeyim Bay Kesselmeyer. Peki adını söylemeyeyim. Bir başkası sizin o çok saygıdeğer dostunuz Bay Şev için güven duydu mu? Adını söylemeyin lütfen. Tanrım niye böyle aptallık ediyorsunuz? Güzel. O zaman ad vermeyeceğim. Öyleyse söyleyin bana sevgili dostum. Ticari işbirliği içinde olduğunuz o firmaya güven duyan kaldı mı? Bremen'deki iflas olayında ne kadar kaybetti dersiniz? 50 bin mi? 70 bin mi? 100 bin mi? Yoksa daha mı fazla? O firmanın bu işin savunuculuğunu yaptığını damdaki serçeler bile biliyor. Böyle şeyler biraz da insanın yaratılışıyla ilgili. Dünkü o bay... Peki ad vermeyeceğim. Dünkü o firmanın durumu iyiydi ve sıkışık anlarınızda hep sizi koruyordu. Ama yanlış yaptı. Bugün ise sıfırı tüketti. Tabii Bay Gürünlük de sıfırı tüketti. Hem de nasıl? Bunun anlaşılmayacak bir yanı var mı? Böyle olacağını bilmiyor muydunuz? Böyle bir sarsıntıyla ilk defa karşılaşıyorsunuz herhalde. İş ilişkilerinizde size nasıl davranıyorlar? Size nasıl bakıyorlar? Bock ve Goodsticker firması herhalde çok anlayış gösteriyor ve güven duyuyordur. Kredi aldığınız banka nasıl davranıyor? Banka senetlerin vadesini uzatıyor. Bak sen, yalan söylediğinizi siz de biliyorsunuz değil mi? Banka daha dün kıçınıza tekme atmadı mı? Bunu bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Hem de ne müthiş bir tekme. Yüzüme bakın Gürünlich ama utanıp sıkılmadan bakın. Başkalarının size hala güven duyduğuna beni inandırmak kendi çıkarlarınız için gerekli elbette. Ama hayır sevgili dostum, buna beni inandıramazsınız. Hemen Konsul Budenbrock'a yazın, yalnızca bir hafta beklerim. Vadeli ödeme şansı tanıyın bana Kesselmeyer. Vadeyi uzat, vadeli ödeme şansı tanı bana. Bunu yapmak için her şeyden önce karşısındakinin geri ödeme gücünden emin olmak gerekir. Bu konuda deneme yapmama gerek var mı? Ödeme gücünüzün ne durumda olduğunu çok iyi biliyorum. Ha ha, vadeli ödeme talebiniz çok tuhaf doğrultu, çok da eğlenceli. Sesinizi alçaltın lütfen Kesselmeyer. Allah kahretsin, ne olur gülüp durmayın öyle. İçinde bulunduğum durum çok ciddi, evet kabul ediyorum, çok ciddi. Ama elimde sonuçlandırmam gereken daha bir sürü işim var. Zamanla her şey düzelecek. Beni dinleyin, dinleyin beni. Vadeyi uzatın ve %20 fazlasına senet imzalayayım size. Olmaz, asla olmaz. Kendinizi gülünç duruma düşürüyorsunuz sevgili dostum. Olmaz, hayır olmaz. Bilirsiniz ben vadeli işlerden pek hoşlanmam. Siz bana daha önce %8 verdiniz, ben de vadeyi uzattım. %12 ve %16 verdiniz, yine uzattım. Şimdi bana %40 da verseniz senedinizin vadesini uzatmayı düşünemem. Bunu asla düşünemem sevgili dostum. Bremen'deki Westfall kardeşler iflas ettiğinden beri şimdi herkes o bilinen firmayla ilişkilerini keserek çıkarlarını güvence altına almak istiyor. Dediğim gibi ben vadeli işlerden hoşlanmam ve paramın zamanında ödenmesini isterim. Johan Budenbrock'un durumu iyi olduğu sürece attığın her imzaya saygılı oldum. Bu arada ödenmemiş faizleri ana paraya katarak yüzdeleri arttırabilirdim. Ama bir şeyin değeri yükselsin ya da hiç olmazsa değişmesin diye onu uzun süre elinde tutamazsın. Düşmeye başlayınca hemen elden çıkarmak gerekir. Yani ben paramı istiyorum. Kesselmeyer, siz utanma herifin birisiniz. Aha, utanma herif sözcüğü de çok eğlenceli doğrusu. Ne yapacaksınız ki? Kayınpederinize başvurmaktan başka çareniz var mı? Banka ateş püskürüyor. Aslında siz de pek temiz değilsiniz ya. Hayır Kesselmeyer, inanın doğru söylüyorum. Beni bir dinleyin hele. Evet, her şeyi açık açık söylüyorum. Durumumun çok ciddi olduğunu açıkça itiraf ediyorum size. Siz ve bankanızdan başka bankalar da var sırada. Senetleri önüme koydular ödemem için. Hepsi de sözleşmiş gibi. Elbette bu koşullar altında ama bir kurtuluş yolu var yine de. Bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Hayır Kesselmeyer, dinleyin beni. Bana bir iyilik yapın da bir puro daha alın. Daha bunun yarısını bile içmedim. Purolarınız sizin olsun, paramı verin bana. Kesselmeyer, yıkılmama izin vermeyin. Siz benim dostumsunuz. Masamda oturup bizimle birlikte yemek yediniz. Siz benim masamda yemek yemediniz mi sevgili dostum? Evet, evet. Ama şimdi benden kredinizi kesmeyin Kesselmeyer. Kredi mi? Hala kredi mi bekliyorsunuz? Aklınızdan zorunuz mu var yoksa? Yeni bir borç daha mı? Evet Kesselmeyer, yalvarırım size. Çok küçük, çok küçük bir meblağ. Yeniden saygı ve güven duygusu kazanmak, sağa sola olan borçlarımı ödeyebilmek için biraz daha borç para istiyorum sizden. Bana destek olursanız sonunda siz de büyük para kazanacaksınız. Dediğim gibi yoluna girmesini beklediğim bir sürü iş var elimde. Her şey düzelecek zamanla. Bilirsiniz ben becerikli ve yaratıcı biriyim. Bilmez olur muyum hiç sevgili dostum? Siz kendinizi beğenmiş, son derece beceriksiz herifin birisiniz. Şu sıralarda o büyük buluşlarınızdan hangisinin peşinde olduğunuzu bana da söylersiniz herhalde. Acaba şu koca dünyada size tek bir kuruş borç verecek bir banka var mı? Ya da yeni bir kayınpeder? Hayır yok. Son marifetinizi biliyorsunuz. Aynı şeyi bir kere daha yapmayın. Saygılarımı sunuyorum. En derin saygılarımı sunuyorum. Yavaş konuşun lütfen. Tanrı aşkına yavaş konuşun. Kendini beğenmiş, beceriksizin birisiniz siz. Çalışkan ve yaratıcı. Evet ama yalnızca başkalarının hesabına. Siz iş ilişkilerinde dürüst biri değilsiniz ve bundan hiçbir zamanda kazançlı çıkmadınız. Türlü türlü dolaplar çevirdiniz. Büyük miktarlarda paralar dolandırıp bana da %12 yerine %16 verdiniz. Bütün onurunuzu ayaklar altına aldınız. Bir kasap köpeği kadar vicdanınız yok sizin. Ama aynı zamanda bahtsız bir insansınız. Acınacak ve akılsızın birisiniz. Böylesi insanlar vardır ama çok eğlendiricidirler. Size borç veren kişiye gidip her şeyi olduğu gibi anlatmaktan neden korkuyorsunuz? Bunu anlatırken kendinizi kötü hissedeceğiniz için mi? 4 yıl önce her şeyin kötüye gittiği için mi? İş ilişkilerinizde dürüst davranmadığınız için mi? Yoksa korkuyor musunuz? Bazı şeyler... Peki, Kesselmeyer, kayınpederime yazacağım ama ya reddederse ya da beni yüzüstü bırakırsa? Bak sevgili dostum, o zaman biz de iflas ettiğimizi söyleriz. Çok küçük ve eğlenceli bir iflasçılık oyunu oynarız. Bu beni hiç üzmez. Şu ya da bu şekilde topladığınız faizlerle yetinirim ben şahsen. İflas masasında önceliğim var benim. Ben bu işten zararlı çıkmam. Neyiniz var, neyiniz yok hepsini biliyorum sevgili dostum. Demirbaş defterinizi daha şimdiden cebime koydum bile. Gümüş ekmek sepeti ve sabahlık gibi şeylerin kaçırılmaması için de çaba göstereceğim. Kesselmeyer, siz benim masamda yemek yemiş adamsınız. Bıktım sizin şu yemeğinizden de masanızdan da. 8 gün içinde yanıtınızı bekliyorum. Şimdi şehre gidiyorum. Biraz hareket çok iyi gelecek. İyi sabahlar dostum. İyi ve neşeli sabahlar. Bay Kesselmeyer ayağa kalktı ve gitti. Adımlarının koridorda çıkardığı o tuhaf şıpırdama sesi duyuluyordu ve kollarını kürek çeker gibi iki yana sallıyor olmalıydı. Bay Grünlich hercai menekşeli odaya döndüğünde Tony elinde bahçe sulama kovasıyla kapıda dikilmiş kocasının gözlerine bakıyordu. Grünlich dişlerini göstererek ellerini havaya kaldırıp tuhaf tuhaf hareketler yaparak ve bedeninin üst kısmını ileri geri yaylandırarak ''Ne duruyorsun orada? Neden öyle dik dik bakıyorsun yüzüme?'' dedi. Pembemsi yüzü bütünüyle solmak şöyle dursun, kızıl hastalığına tutulmuş biri gibi kırmızı lekeler oluşmuştu. 20. ayrımın sonu. Sayfa 187. Devamı 21. ayrımda.